Ayrım 22, sayfa 257. BCI'den gelen adam köşkün içine bakmadı mı? BCI'den gelen mi? 2 gün önce buraya gelen dedektif, kriminal kimlik belirleme bürosundandı. Ah tamam ama o Bay Bloomstone'la konuştu, benimle değil. Bay Bloomstone kim? Bu manyak iyi bir soru. Bu benim de kendime sorduğum soru. Öfkeyle başını salladı. Üzgünüm. Konuyla alakasız duygusal sorunlarla polisin işini bölmemeliyim. Paul Plumstone benim iş ortağım. Defnelerin ortaklarıyız. En azından artık ortağız. Garney, anlıyorum dedi. Soruma dönersek, BCI'dan gelen kişi köşkün içini inceledi mi? Neden incelesin ki? Yani görünüşe bakılırsa dağın yukarısındaki enstitüde olan berbat olay için gelmişti ve etrafta şüpheli kimse görülüp görülmediğini bilmek istedi. Paul, Bay Bloomstone'a görülmediğini söyledi ve bunun üzerine dedektifi aradı. Misafirleriniz hakkında özel bir bilgi vermenizi istemedi mi? Kuş gözlemcileri mi? Hayır, elbette hayır. Elbette hayır mı? Anne yarı yatalaktı ve oğlu hırsızlık yapmış olsa da kavgacı ve saldırgan bir tipe hiç benzemiyordu. Sizce nasıl birisine benziyordu? Narin birisine benziyordu. Kesinlikle narin birisiydi. Utangaç. Sizce eşcinsel gibi görünüyor muydu? Weston düşünceli bir şekilde durdu. İlginç bir soru. Normalde öyle olup olmadığı hemen anlarım ama bunu anlayamadım. Bana eşcinsel izlenimi vermek istediğini düşünüyorum ama bu çok mantıklı gelmiyor, değil mi? Eğer yansıttığı karakter baştan aşağı düzmece değilse diye düşündü Garney. Hassas ve utangaçtan başka onun için ne söyleyebilirsiniz? Hırsız. Fiziksel görünüşünü kastettim. Weston kaşlarını çattı. Bıyıklı, hafif renkli camı olan gözlüklerden takıyordu. Renkli? Güneş gözlükleri gibi. Gözlerini göremeyeceğiniz kadar karanlık. Birisinin gözlerini görmeden konuşmaktan nefret ederim. Siz de, öyle değil mi? Ama iç mekanda kullanılabilecek kadar açık renk. Başka bir şey? Başının iki yanından sarkan perulu tarzı yün bir bere, atkı ve kocaman bir mont. Onun narin birisi olduğu izlenimini nasıl edindiniz? Weston afalladı ve kaşlarını çattı. Sesi, tavrı, bilirsiniz emin olamıyorum. Gerçekte gördüğüm, asıl gördüğüm kalın bir mont, şapka, güneş gözlükleri ve bir bıyıktı. Bir anda gözlerini kocaman açtı. Bunları tanımamak için giydiğini mi düşünüyorsunuz? Güneş gözlükleri ve bıyık. Garney için bu sıradan ve komik bir gizlenme yöntemiydi. Ama adamın tavrındaki incelik bile gizlenme düşüncesine uyum sağlıyordu. Yoksa bunları kafasında mı kuruyordu? Cevap ne olursa olsun eğer kendisini gizlediyse bunu başarmıştı. Çünkü işe yarar bir şekilde tarif edilmesini engelliyordu. Onun hakkında başka bir şey hatırlıyor musunuz? Herhangi bir şey. Bizim küçük tüylü dostlarımıza takıntısı vardı. Bir çift kocaman dürbünü vardı. Filmlerde komandonun elinde gördüğümüz gece görüşlü olan dürbünlere benziyordu. Annesini evde bırakıp tüm geceyi ormanda şakrak kuşu, kırmızı göğüslü şakrak kuşu arayarak geçirdi. Bunu size kendisi mi söyledi? Ha, evet, bu ilginç. Neden? Catskills'de kış mevsiminde kırmızı göğüslü şakrak kuşu bulunmaz. Ama hatta dedi ki yalancı piç. Hatta ne dedi? Ayrılmadan önceki sabah ana binaya gelip lanet şakrak kuşlarını görünce sevinçten çıldırdığını söyledi. Sürekli 4 tane şakrak kuşu gördüğünü söyleyip durdu. Sanki ben ona inanmayacakmışım gibi 4 tane şakrak kuşu diye tekrarlayıp durdu. Garney kendi kendisine konuşur gibi. Belki de hatırlayacağınızdan emin mi olmak istedi dedi. Ama bana bu kuşları görmüş olamayacağını çünkü burada olmadıklarını söylüyorsunuz. Olmamış bir şeyi hatırlamamı neden istesin ki? İyi soru bayım. Şimdi köşke hızlıca bir göz atabilir miyim? Weston'la birlikte oturma odasından çıktılar ve diğer oda gibi Victoria tarzında dekore edilmiş içinde defne ağacından süslü mobilyaların ve aynaların olduğu odadan geçip bir kapıdan patikaya yola çıktılar. Burada Oz büyücüsünün düşününce akla gelen sarı tuğladan yapılmış yollar yerine lekesiz krem rengi kaldırımlar vardı. Patika mevsime rağmen parlak yeşil sarmaşıklarla kaplı masalsı bir köşkte son buluyordu. Weston kapının kilidini açtı, kapıyı itekledi ve kenarda durdu. Garney içeri girmek yerine kapının eşiğinden içeriye baktı. Karşı oda kısmen bir oturma odası, kısmen film uğruna yaratılmış bir tapınaktı. İçeride bir sürü poster, bir cadı tahtası, sihirli asa, korkak aslan ve teneke adam heykelleri ve içi doldurulmuş bir toto kopyası vardı. İçeri girmek ve terliklerin alındığı olay yerini görmek ister misiniz? Carney patikaya doğru gerileyerek, girmemeyi tercih ederim, dedi. Eğer misafirler gittikten sonra içeri yalnızca siz girdiyseniz, içeriye bir deli toplama ekibiyle birlikte girmek istiyorum. Ama siz buraya, bir dakika, buraya başka bir olay için geldiniz, böyle söylememiş miydiniz? Evet bayım, bu doğru. Ne tür bir deli toplama sürecinden söz ediyorsunuz? Yani ne? Ah hayır, tabii ki benim yan kesici kuş gözlemcimin katilcek olduğunu düşünüyor olamazsınız. Dürüst olmak gerekirse bayım, böyle düşünmek için bir sebebim yok ama her olasılığı düşünmek zorundayım ve köşkün dikkatlice incelenmesi uygun olacaktır. Hayır, aman aman, öyle demek istemedim ama eğer ortada bir suç yoksa başka bir suç var. Ben polisin işine karışmak istemem, bu çok garip olurdu. Ayrıca her işte bir hayır vardır. Bunun tepede işlenen korkunç cinayetle ilgili olmasa bile benim kayıp terliklerimle ilgili bir ipucu bulabilirsiniz. Garni kibarca gülümseyerek, olasılıklar her zaman vardır, dedi. Yarın buraya herhangi bir saatte delil toplama ekibi gelebilir. Bu arada kapıyı kilitli tutun. Şimdi size bir kez daha sormak istiyorum. Çünkü bu çok önemli. Son iki gün boyunca köşke sizden başka ortağınız da dahil kimsenin girmediğine emin misiniz? Büyük köşk benim özel kreasyonum ve benim özel sorumluluğum altında. Bay Plumstone, berbat dekoru da dahil olmak üzere Balarısı köşkünden sorumlu. Pardon? Balarısı köşkünün teması ölümcül derecede sıkıcı bir konu olan arı beslemenin tarihi. Daha fazla anlatmama gerek var mı? Son bir soru bayım. Kuş gözlemcisinin adı ve adresi misafir kayıt listenizde var mı? Bana verdiği isim ve adres var. Hırsızlık olayını düşününce bunun güvenilirliğinden şüpheliyim. Yine de kayıt bilgilerine bakıp not alsam iyi olur. Kayıtlara bakmaya gerek yok. Öyle net ve öyle büyük bir hüzünlü hatırlıyorum ki, bay ve bayan, bir gencin kendisini ve annesini tanıtması için garip bir hitap şekli, değil mi? Bay ve bayan Skyle. Adres Connecticut eyaletinde bulunan Wishley'deki bir posta kutusuna aitti. Size posta kutusunun numarasını bile verebilirim. 31. Bölüm. Bronx'tan gelen telefon. Garney çakıllarla kaplı otopark alanında oturuyordu. BCI'yi arayıp defnelere acilen delil toplama ekibinin gönderilmesini istedikten sonra telefonu cebine tam koyuyordu ki telefon çaldı. Arayan yine Alan Rockford'tu. Ona Skyle çifti ve Klein hakkında garip hırsızlık olayından bahsetti ve sonra neden aradığını sordu. Kadın ona bir telefon numarası verdi. Bu Bronx'taki bir cinayet dedektifi ve çalıştığı vaka üzerinde sizinle konuşmak istiyor. Benimle konuşmak mı istiyor? Gazetede okuduğu Melleri vakası üzerinde çalışan birisiyle konuşmak istiyor. Pini polisini aramış, onlar da BCI'ye yönlendirmiş. Onlar da başkomiser Rodriguez'i, o da bölge savcısını ve o da sizi. İsmi dedektif Claim. Randy Claim. Bu bir şaka mı? Bilemiyorum. Kendi vakasıyla ilgili ne kadar bilgi paylaştı? Hiç. Polislerin nasıl olduklarını bilirsiniz. Daha çok bizim vakamızla ilgili bilgiler istedi. Garney numarayı aradı. Telefon ilk çalıştı, açıldı. Klim. Dave Garney, size aramanız için geri dönüyorum. Ben bölge savcısı. Evet efendim, biliyorum. Hemen cevaplamamı hoş görün. Garney sebebini bilmeden hattın diğer ucundaki polisin hızlı düşünen ve hızlı konuşan, aynı anda çok iş yapan biri olduğu izlenimine kapıldı. Ve daha iyi bağlantıları olsa polis akademisi yerine daha iyi bir pozisyonda olabileceğini düşündü. Hattın diğer ucundaki canlı ses, ''Sanırım Miller cinayeti üzerinde çalışıyorsunuz.'' diye devam etti. ''Doğru. Kurbanın boğazı birkaç kez kesilmiş mi?'' ''Doğru. Sizi aramamın sebebi burada da buna benzer bir cinayetin olması ve herhangi bir bağlantı olup olmadığını anlamak istedik.'' ''Benzer derken kastettiğiniz?'' ''Boğazda birden fazla kesik.'' Bronx'taki kesilme olayları istatistiklerinden hatırladığım kadarıyla bir yılda binlerce vaka rapor ediliyor. Oralara daha yakın bir yerlerde bağlantı aradınız mı? Bakıyoruz ama şimdiye kadar vücudun aynı yerinin bir düzineden fazla sayıda kesildiği tek vaka sizinki. Sizin için ne yapabilirim? Ne yapmak istediğinize bağlı. Buraya bir günlüğüne gelip olay yerini incelemenizin ve dul kalan kadınla görüşmenizin, sorular sormanızın, size tanıdık gelecek bir şeyler olup olmadığını görmenizin bir yararı dokunur diye düşünmüştüm. Bu çok zor bir iş gibi görünüyordu. New York Polis Teşkilatı'ndayken yıllarını harcayarak geçirdiği alakasız ayrıntılardan da alakasız görünüyordu. Ama ne kadar saçma olursa olsun bir olasılığı göz ardı etmek Dave Garney için yasal bir imkansızlıktı. Ertesi sabah Bronx'ta dedektif Klim'le buluşmak üzere sözleşti. Üçüncü kısım. Başa dönüş. 32. bölüm. Temizlikçi geliyor. Genç adam karyola başının önüne yerleştirilmiş yumuşacık yastıklara yaslanmış, dizüstü bilgisayarın ekranına bakarak usul usul gülümsedi. Yatakta onun yanında yatmakta olan kadın, "Benim ördek dikim nerede?" diye sordu. "Mutlu uyku vakti gelmiş ve canavarları öldürmek için plan yapıyor. Şiir mi yazıyorsun?" "Evet anne, sesli oku. Daha bitmedi." Daha önce söylediğini unutmuş gibi, "Sesli oku," diye tekrarladı. Ekrana biraz eğerek, "Çok iyi olmadı, eksik bir şeyler var." Peruğundaki buklelerle farkında olmadan oynayarak ezberden konuşuyormuş gibi, "Öyle güzel sesin var ki," dedi. Adam bir saniye gözlerini kapattı, ardından dudaklarını hafifçe, birazdan flüt çalmaya başlayacakmış gibi ıslattı. Konuşmaya başladığında sesi inişli çıkışlı, yarı fısıltı şeklindeydi. "Bunların bazıları en sevdiklerim. Bir merminin yarattığı sihirli değişim. Hiç kalmayana dek. Yere akan kan, göze göz, dişe düş ve her şeyin sonunda onlar adına gerçeğe gidiş. O sarhoşun silahıyla gerçekleştirdiği muhteşem hamle, karşılaştırılamaz yapılacak hiçbir temizlikle." İçini çekip ekrana baktı ve burnunu kırıştırdı. "Ölçü doğru olmamış." Kadın anlayamadığını gösterir gibi sakin bir şekilde başını salladı ve mahcup, küçük bir kız havasıyla sordu. "Benim ördek dikim ne yapacak?" "Yapılacak temizlik," derken ne demek istediğini ayrıntılarıyla anlatmak istiyordu. Tüm canavarların ölümü, öyle renkli, öyle heyecan verici, öyle tatmin ediciydi ki. Ama annesinin kavrama konusundaki sınırlarını biliyor, aynı zamanda kendisinin gerçekçi yanıyla da gurur duyuyordu. Onun sorularına belirli cevaplar vermek zorunda olmadığını, sorduğu soruları sorar sormaz unuttuğunu, kendi sözlerinin annesi için yalnızca sevdiği ve huzur dolu seslerden ibaret olduğunu biliyordu. Herhangi bir şey söylese de olurdu. Ona kadar sayabilir ya da bir çocuk şarkısı söyleyebilirdi. Hissederek ve ahenkli bir sesle söylediği sürece ne söylediğinin bir önemi yoktu. Her zaman ses tonunu alçaltıp yükseltmek için çok uğraşıyordu. Onu mutlu etmekten keyif alıyordu. 33. Bölüm. Berbat bir gece. Garney arada sırada üzücü, acı dolu rüyalar görüyordu. Rüyalarında söze dökemeyeceği kadar açık bir şekilde gördüğü şey, kaybettikleri yüzünden üzüldüğü ve kaybettiği en büyük şeyin aşk olduğuydu. Rüyanın kısa bir hikayeden biraz daha uzun süren son versiyonunda babası 40 yıl önce olduğu gibi iş için giydiği kıyafetleri giymişti ve tıpkı o zamanki gibi görünüyordu. Üzerindeki sıradan bej rengi ceket ve gri pantolonlar, büyük ellerinin arka kısımlarında ve geniş alnındaki soluk lekeler, başka bir yerde olmuş bir olayı düşünüyormuş gibi görünen alaycı bakışlar, başka yerde değil de bulunduğu yerde olduğu, gitmekte olduğu yolda gittiği için hissettiği anlaşılması güç rahatsızlık, az konuşmasına rağmen sessizliğiyle garip bir şekilde vermeyi başardığı, tatmin olmadığı mesajı, geçmişe gömülü bu resim, bir dakikadan fazla sürmeyen bir sahnede yeniden canlanıyordu. Bu sahnede Garney küçük bir çocuk olarak yer alıyordu. Uzaktaki figüre yalvarırcasına bakıyor ve ona gitmemesi için yalvarıyordu. Rüyanın yoğunluğuyla gözlerinden yaşlar süzülüyordu. Bunun babasının sağlığında hiç olmamış olduğundan emindi. Çünkü babasıyla arasında duygu yüklü bir olayın bir kez bile geçmediğini hatırlıyordu. Ardından kalbi çarparak gözyaşları içinde uyanıyordu. Madeline'i uyandırmak, ona rüyayı anlatmak, gözyaşlarını göstermek istiyordu. Ama onun bununla hiçbir ilgisi yoktu. Babasını neredeyse hiç tanımıyordu. Her şeyden önce bu yalnızca bir rüyaydı. Sonuçta herhangi bir anlamı yoktu. Bunun yerine kendi kendine günlerden ne olduğunu sordu. Perşembeydi. Bu düşünceyle birlikte zihnindekilerden kaçıp gecenin rahatsızlığını bir kenara süpürmek için kafasındakileri atıp onların yerini gün içinde yapması gerekenlerin gerçekliğiyle doldurdu. Perşembe. Perşembe gününün büyük bir kısmı doğduğu yere yakın olan Bronx'ta geçecekti. 34. Bölüm. Karanlık bir gün. 3 saat süren yolculuk boyunca çirkinliğe doğru yol almış ve ara ara sileceklerin çalıştırmasını gerektiren yağmur bu duyguyu kuvvetlendirmişti. Garney stresli ve huzursuzdu. Bu kısmen hava yüzündeydi ama Garney rüyasının da kendisini savunmasız ve hassas bir hale getirdiğini düşünüyordu. Bronx'tan nefret ediyordu. Eğri bürü kaldırımlarından, çalıntı arabaların yanmış enkazlarına kadar Bronx'la ilgili olan her şeyden nefret ediyordu. Las Vegas'ta 4 gün 3 gecelik kaçışlara müşteri çekmeye çalışan cafcaflı reklam panolarından nefret ediyordu. Havadaki kokudan nefret ediyordu. Egzoz dumanları, küf, zift, ölü balık, metal bir şeylerin ne olduğu belli olmayan kokuları. Gördüklerinden de çok Bronx'a gittiği zamanlardaki çocukluk anılarından nefret ediyordu. Hatcher körfezindeki çamur tabakasında tarih öncesinden kalma iğrenç at nalları. Tıkanmış ekspres yolda 1,5 saat süründükten sonra birkaç bölge geçerek rahatlamış ve buluşma yerine yaklaşmayı başarmıştı. Buluşma yeri Kutsal Azizler Kilisesi'nin otopark alanıydı. Alan zincirle çevrelenmişti ve bir tabelada otopark alanının yalnızca kilise çalışanlarına ayrıldığı yazıyordu. Bir şev, parantez, Chevrolet. Sedan dışında alan boştu ve arabanın yanında asker tıraşlı ve saçları jöleli genç bir adam telefonla konuşuyordu. Garni arabasını şevin yanına park ederken adam telefon konuşmasını bitirdi ve telefonunu belinde asılı kılıfa koydu. O sabah yol boyunca serpiştirmiş olan yağmur sonrası havadaki pus iyi görecek kadar azalmıştı. Ama Garni arabadan iner inmez puslu hava yüzüne kesercesine çarptı. Belki genç adam da bunu hissediyordu. Belki yüzündeki gergin ve rahatsız ifadenin sebebi buydu. Dedektif Garni, Garni elini uzatarak Dave dedi. Randy Clemon. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Umarım zamanınızdan çalmıyorumdur. Olayın temelini anlamaya çalışıyoruz ve bu çılgın cinayet vakası sizin üzerinde çalıştığınız vakaya benziyor. Belki de bağlantısızdır. Yani aynı adamın yetenekli ve tanınmış bir guruyu ve Bronx'taki işsiz bir gece bekçisini öldürmesi mantıklı değil. Ama boğazdaki o kesilikler bunun üzerinde durmadan geçemedim. Bazı şeyler hissedersiniz ve sonra düşünürsünüz. Tanrım, ya bu ihtimali es geçersen ve adamı aynı kişi ise demek istediğimi anlıyor musunuz? Garni bu adamın nefes almadan aynı tempoda konuşabilmesinin kaynağının kafein mi, kokain mi, işin kendisi üzerinde yarattığı baskı mı yoksa doğuştan gelen bir özellik mi olduğunu merak etti. Yani demek istediğim boğazın birkaç kez kesilmesi sık görülen bir olay değil. İki vaka arasında bulabileceğimiz başka benzerlikler olabilir. Bunları birbirimize raporlar göndererek halledebilirdik. Ama ben buraya gelip olay yerine bir bakmanızın ve kurbanın karısıyla konuşmanızın oradayken aklınıza gelmeyecek bir şeyler getirebileceğini düşündüm. Umudum bu yöndeydi. Yani demek istediğim bu işin içinde bir iş olabilir. Umarım zamanınızı boşa harcamıyorumdur. Yavaş ol evlat, sana bir şey söyleyeyim. Bugün buraya geldim çünkü bunu yapmak bana mantıklı geldi. Her olasılık üzerinde durmak istiyorsun. Ben de öyle. Buraya gelmemle olabilecek en kötü şey olasılıklardan birisini elemem olur ve bu zaman kaybı değil sürecin bir parçasıdır. Bu yüzden benim zamanım konusunda endişelenme. Teşekkür ederim efendim. Yani sadece demek istediğim sizin için uzun bir yolculuk olduğunu biliyorum. Bunu takdir ediyorum. Clemon'un sesi ve tavrı bir derece sakinleşmişti. Hala endişeli ve gergin bakışları vardı ama en azından alışılmışın çok dışında değildi. Garni, zamandan bahsetmişken dedi. Olay yerine beni götürmen için uygun zaman mı? Harika bir zaman. Arabanı burada bırakıp benimkiyle gidelim. Kurbanın evinin bulunduğu yerde yollar biraz kötü. Bazı sokaklarda araba ile duvarlar arasında yaklaşık 3 santim kalıyor. Flounder Beach'e benziyor. Flounder Beach? Garni kafasını salladı. Oraya ergenlik dönemlerinde bir kız arkadaşının doğum günü partisi için gitmişti. Çıktığı bir kızın arkadaşıydı. Clem park alanından çıkıp ana caddenin diğer yöne giden şeridini geçerken Flounder Beach'i nereden biliyorsunuz dedi. Buraya yakınlarda City Island'da büyüdüm. Gerçekten mi? Ben sizin şehre uzak bir yerden olduğunuzu düşünmüştüm. Şu anda öyle, dedi Garni. Seçtiği kelimelerdeki bu durumun geçici olduğuna dair havayı sezdi ve buna Madeline'in yanında dikkat etmesi gerektiğini düşündü. Hala saçma bungalov kolonisi, mavi bir gökyüzü ve akıntı. Gerçek bir sahilde olduğunuzu sanabilirsiniz. Sonra akıntı kuruduğunda çamur kalır ve Bronx'ta olduğunuzu hatırlarsınız. Haklısınız, dedi Garni. Bu ayrımda geçen yabancı isimler. Bellstone. W E L L S, T, O, N, E. Victoria. V, I, K, T, O, R, Y, A. Jack. J, A, C, K. Scully. S, C, Y, L, L, A. Connecticut. C, O, N, N, E, C, T, I, C, U, T. Randy Clemon. R, A, N, D, Y. C, L, A, M, M. Bronx. B, R, O, N, X. Eichester. E, A, S, T, C, H, E, S, T, E, R. Rendiklim. R, A, N, D, Y. C, L, A, M, M. Flounder Beach. F, L, O, U, N, D, E, R, B, E, A, C, H.